Ayrım 3.
Sayfa 29. Nil zayıfladı. Neredeyse yarım saat geçti. Nil hala aynanın karşısında. Bir o yandan bir bu yandan kendisine bakıp duruyor. Hayatından çok memnun. Eteklerinin, pantolonlarının belleri bollaşmış, parmaklarını bitiştirip belinden içeri doğru sokuyor, eli geri veriyor karnından aşağılara doğru. Nil gülüyor, işte mutluluk bu. Birazdan Burak arayacak, sinemaya gidecekler. En doğrusu annesinin blue jean'ini giymek. Biraz dar gelse de artık üzerine oluyor. Ama bir sorun var. Paçalarını kıvırması gerekiyor ve bu olanaksız. Dışarı doğru kıvırsa çirkin duruyor. İçeri doğru kıvırıp dikse makine dikişi olmazsa feci kötü olur. Ama ne yapsın? Bir çözüm bulacak. Kendi giysileri bol geliyor işte. Belki de blue jean giymekten vazgeçmesi gerekiyor. Annesinin beyaz pantolonu daha iyi. Hem bunun paçası da kıvrılabilir içeri doğru. Üzerinde annesinin pembe kazağını giyince nefis duracak. Peki ama kızım, bunun paçalarını kıvırırsam bir de üzerine ütü basınca izi kalmaz mı? Ben nasıl giyeceğim sonra bunu? Önce sökeceksin, eski haline getireceksin, sonra yine ıslak bezle, sıcak ütüyle ütüleyeceksin, hiçbir şey kalmaz. Annesi biraz sinirleniyor. Nil zayıflayalı beri her gün bir gömleği, bir kazağı harap olmuş durumda. Çok akıllısın, sağ ol. Hiçbir ütü kıvrık izini geçiremez Nilcim. Kendi giysilerin o kadar da fena durmuyor üzerinde. Topu topu 5 kilo verdin. Gel onlara bir kez daha bakalım diyor, sakin olmaya çalışarak. Nil huysuzlanıyor. Anne, Burak'la buluşacağım. Ne olur cimrilik etmesen de kısaltsan şunu. Anne bu kez kızıyor. Utanmıyor musun nankörlük etmeye? Her şeyimi giydin, mahvettin. Bari biraz dikkatli kullansan. Ne lekesi yapıyorsan kuru temizlemeci de bile çıkmadı. Hem Burak senin en şişman halini bile biliyor. Ne giysen çok beğeneceğinden eminim. Nil'in gözleri doluyor. Şimdi ağlayacak ve fondötenli suratı maymuna dönecek. Bir kere o suratındaki boyaları silmezsen kazağımı da vermem. Yakasında iz kalıyor. Sil fondötenleri, pantolonu kısaltayım. Nil için için gülüyor. Annesi teslim bayrağını çekti ama rüşvet istiyor. Yoksa şantaj mıydı bunun adı? Peki sileceğim. Getir toniğini çıkarayım diyor Nil. Aa, sinirlendirme kızım beni. Git kendin al. İğne iplik getir, ütüyü tak hadi. Nil annesinin gerçekten kızdığını, biraz daha kızarsa beyaz pantolonunu ve pembe kazağını vermeyeceğini anlıyor. Koşa koşa gidip dikiş kutusunu getiriyor. İpliği iğneye geçiriyor, ütüyü prize takıyor, annesinin toniğiyle fondöteni siliyor. Yüzündeki iki pembe sivilce açığa çıkınca çok sinirleniyor ve toz pudrayla onları örtmeye çalışıyor. Toz pudra sivilceleri fondöten gibi kapatmıyor. Parmağının ucuyla fondöteni yalnızca sivilcelerin üzerine sürüyor ama sivilceler daha belirginleşiyor. Nil annesine sinir oluyor ve fondöteni sürmesine niçin kızdığını anlayamıyor. Kendisi de sürüyor, o zaman sürmesin, bana niçin kızıyor diye düşünüyor ve annesinin yanına gidip soruyor. Kendin de fondöten sürüyorsun, bana ne diye bozuluyorsun? Annesi sert bir sesle yanıtlıyor. Sen benim gündüz yüzüme bir şey sürdüğümü gördün mü? Geceleri sürüyorum. Üstelik de yalnızca kışın. Yazın sürülür mü hiç? Badana gibi. Ne kadar çirkin olduğunu göremiyorsun. İnanamıyorum. Bana hiç çirkin gelmiyor diyor Nil. Ama annesi o kadar kötü bakıyor ki hemen eliyle sivilcelerinin üzerindekileri de siliveriyor. Beyaz pantolonla pembe kazak şimdi daha önemli. Bugün biraz sinirlisin anneciğim. Keşke Challenger'ı izlemeseydin dün. Çok etkiledi bu olay seni. Sinirim ondan değil ama etkiledi gerçekten. Düşünebiliyor musun? Çok keyifli bir olay izlemek için televizyonun karşısına oturuyorsun. İçinde 7 kişi olan füze fırlatılıyor. Biri de sana, bir öğretmen, kadın, alkış kıyamet, 1,5 dakika sonra gözlerinin önünde füze parça parça oluyor. İnsan önce bunun gibi olağan bir şey olduğunu sanıyor. Sanki bir bilim kurgu filmi gibi. Çünkü patlama, alevler, kıvılcımların yayılışı öyle görkemli ki oysa o sırada insanlar ölüyor. Korkunçtu, akıl almazdı. Bir facianın böyle an be an yayımlanması, O an senin de bunu izlemen çok karmaşık duygular yaratıyor insanda. Anne, beyaz keten pantolonun paçalarına ıslak bezin üzerinden kızgın ütüyü hızla bastırıyor. Bunu yaparken içi cız ediyor. Biliyor ki artık bu pantolon Nil'in. Oysa ne kadar da beğenerek ve büyük bir para ödeyerek almıştı bunu. Nil kazağını giymiş, annesinin başında bekliyor. İçinden hadi çabuk çabuk diye bağırıyor çünkü Burak gelmek üzere. O da biliyor ki artık bu pantolon onun. Ne yapabilir ki? Bir anne çaresiz kızına elbette yardım edecek. Annesi pantolonu kızına uzatırken soruyor. Burak da yemek yemiyor mu çıktığınızda? Yemiyor tabii ki diyor Nil. Nil ile Burak zayıflama merkezinde tanıştılar. Annesi Nil'i bir aylığına bu ünlü merkeze yolladı. Çok para dedi. Hatta o ay beğendiği ayakkabı ile ceketi bile alamadı. Ama kızının zayıflamasından, kızının mutluluğundan ötürü öylesine memnun ki. Burak 8, Nil 5 kilo verdi. Ve Nil bu zayıflama merkezinde belki de yaşamının en mutlu günlerini geçirdi. İlk kez yalnız kalıyordu. İlk kez annesi ona şunu yap, bunu yapma diye öğütler vermiyordu. İlk kez kimseden annesinin ne kadar harika bir kadın olduğunu duymadan gezip tozabiliyordu. İlk kez yemeğe yalnız iniyor, ilk kez havuzda yalnız yüzüyordu. Keşke her yıl okul kapandığında buraya gelebilseydi. Burak'la baş başa mum ışıklı masada yemek yiyişleri olağanüstü bir duyguydu. Şişman ama ne kadar sevimli bir çocuktu Burak. Hem şişman hem güzel olunamaz mı diye konuşmuşlardı yemekte. Burak erkekler için neyse de kadının şişman ve güzel olması mümkün değil diyordu. Nil erkek için neyse de sözünü duyunca annesini anımsamıştı. O bunu duysa nasıl da sinirlenirdi diye geçirmişti içinden. Kendisi de bu düşüncedeydi ama dayanamayıp sormuştu. Sen kendini benden daha mı güzel buluyorsun şimdi? Burak bu soru karşısında afallamış. Hayır canım, kendimi senden güzel bulmuyorum. Yani demek istiyorum ki kadının vücudunun güzel olması gerek. Yani ben de biraz göbek olsa olur da sende olmamalı demişti. Niye sende olabilir de bende olmamalı diye üstelemişti Nil. Bir yandan da anneme benzemeye başladım diye düşünüyordu. Aslında o ne düşünüyorsa düşünür, bana ne? Annem gibi her şeyi sorgulamak ne kadar itici. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kez. Burak neden böyle düşündüğünü ikna edici bir biçimde açıklayamıyordu. Nil de Burak'ın niçin böyle düşündüğünü bir türlü anlayamamıştı. O gece biraz gergin bitti. Ortada tartışacak bir şey yokken böyle bir hava estirdiği için Nil kendisine çok kızmıştı. İçin için annesini suçladı. Masaya tatlı diye kırmızı tiril tiril bir jöle geldiğinde Nil hırsla sarılmıştı kaşığına. Ama bu yapay şekerle yapılmış, yağsız tatlı bir cikletten bile beterdi. Güzel şeyler yemek istiyordu. Dondurmayı dilinden aşağı yavaşça kaydırmak, sopaya takılmış o soğuk çikolatadan kocaman bir lokma ısırmak, kadayıfın üstüne kadayıftan da büyük bir kaymak koyup yemek, bir sıcak francalanın içine tereyağı sürüp, içini salam, peynir, mayonez ve turşuyla doldurup tümünü bitirmek istiyordu. Bunlardan yoksun kalması ağrına gidiyor, üzülüyordu. Tüm bu keyiflerden yoksun kalınacaksa tüm insanlık bunlardan yoksun kalmalıydı. Tabii Burak da, yoksa haksızlıktı bu durum. Kapı çalıyor, Nil sivilcelerinin üzerinden toz pudrayı geçirirken annesi kapıyı açıyor. Nil annesinin çocuğu incelemesini, onu daha iyi tanımak, politik eğilimlerini anlamak için kanlı bir Mayıs olduğunda siz kaç yaşındaydınız acaba gibi abuk sabuk sorular sormasını önlemek için koşarak geliyor. Anne Burak'ın çok iri ve şişko olduğunu düşünüyor. 8 kilo vermeden önceki halini merak ediyor. Ama neyse, iyi bakışlı, güzel yüzlü bir çocuk. Onları uğurlarken saat 7'yi geçirmeyin olur mu Burakcığım diyor. Nil, işte annem böyle hesapçı bir kadındır her zaman. Bunu Burak'a söyleyip onu sorumluluk altında bıraktı diye düşünüyor ve çok kızıyor. Ama beyaz pantolonu fark edince kızgınlığı bir anda yok olup gidiyor. Merak etme anne, gelirim diyor. Nilüfer'in kuş gibi kalbi. Bir ziyaretçim var Nilüfer, dedi okulun en nemrut hocası Süheyla Hanım. Nilüfer okuduğu romandan başını kaldırmadan, "Aa, kim olur acaba efendim?" dedi. Aslında fazla ziyaretçiye alışkın değildi ve endişelenmişti. Ama okuduğu kitaptaki kız tam o sırada sevdiği adamla karşılaşmıştı. Çok kaçamak, çok hızlı, çok romantik bir görüşme gerçekleşmek üzereyken Nilüfer de sanki kendi yaşıyormuşçasına mutluluktan uçuyorken şu suratsız kadın bu güzel anı mahvetmişti işte. Süheyla Hanım hiç gülmeden garip, hafif alaycı bir ses tonuyla "Git de kendin bak, misafir odasında" diye cevap verdi. Nilüfer kitabın sayfasının ucunu kıvırdı isteksizce ama merakla odadan çıktı. Merdivenlerden indi. Büyük giriş kapısının yanındaki misafir odasının kapısı açıktı ve kapının önünde kızlar birikmiş, kıkırdayarak içeri bakıyorlardı. "Nini, nereye gidiyorsun? Yoksa senin ziyaretçin mi?" diye sordu birisi. "Hı, benim," dedi Nilüfer ilgisizce. Odaya girdi. İçeride sırtı kapıya dönük, pencereden dışarısını seyreden bir erkek vardı. Nilüfer şöyle bir etrafına bakındı. Bu adam onu neden beklesin? Bir başkası olmalı diye geçiriyordu içinden ama başkası yoktu işte. Ve adam da dönmüş, "Siz Nilüfer'siniz değil mi? Merhaba," demişti. "Beni mi arıyorsunuz?" dedi o da. "Elbette sizi arıyorum. Sizin için geldim." Öylesine şaşırmıştı ki Nilüfer, karşısında uzun boylu, sarışın, yeşil gözlü, çok yakışıklı genç bir erkek duruyordu. Nilüfer'in heyecandan yanakları pembeleşmiş, konuşamıyor, öylece bakıyordu. "Saçlarımı bile taramamıştım," diye üzüldü. Adam gülümseyerek ona bir paket uzattı. "Çok şaşırdınız. Gelin oturun, anlatayım. Ben eniştenizin uzaktan akrabasıyım. Geçen gün onlarla birlikteydik. Buraya geleceğimi duyunca size getirmem için bu paketi verdiler. Ben de getirdim işte. Hepsi bu." Nilüfer elini uzattı, paketi aldı. Güçlükle "Teşekkür ederim" diyebildi ama sesinin duyulup duyulmadığından pek emin olamadı. Daha yüksek bir sesle tekrarladı. "Teşekkür ederim, zahmet oldu size." "Hayır, hiç zahmet olmadı. Zaten geliyordum. Hem de sizi görmüş oldum. Biliyor musunuz? Hayatımda gördüğüm en güzel kızsınız." Onun da yanakları kızarmıştı. Utangaç utangaç gülümsüyor, bu lafı nasıl da söyleyebildim dercesine şaşkın ama tatlı tatlı bakıyordu. Evet, gözleri kocamandı ve yeşildi. Uzun bir sessizlik oldu. Nilüfer gözlerini erkeğin gözlerinden kaçırdı. Nereye bakacağını bilemedi. Paketle oynamaya başladı. "Çok güzel bir okul bu. Bana lise yıllarımı hatırlattı. Ben de öğrenciyim ama artık lisede değil tabii. Üniversitede okuyorum. Yakında bitireceğim." "Ne güzel. Keşke ben de üniversiteye gidebilsem." "Gidersiniz elbette," dedi adam. Sustular. Kapının önündeki gürültüler artmıştı. Okulun bütün kızları oradaydı. Nasıl da bağırışıyorlardı. "Ben gideyim," dedi adam. Nilüfer elini uzattı. "Teşekkür ederim," dedi tekrar. Bir kez daha gözlerini görmek istiyor, bir türlü başını kaldıramıyordu. Of, saçlarını bile taramamıştı. Adam elini uzattı, Nilüfer de. El sıkıştılar ve o 5 saniyelik el sıkışma süresinde adamın gözlerine bakmaya cesaret edebildi Nilüfer. 5 saniye kadar birbirlerine baktılar. Nilüfer'in o kuş gibi minik kalbi ta derinden vurulmuştu. İlk kez vuruluyordu ve kim bilir bu şiddetle belki de son kez olacaktı. "Allah'a ısmarladık," dedi adam. "Güle güle," dedi Nilüfer. Kapının önündeki kızlar kıkırdaşarak iki yana açıldılar. Adam hepsine gülümseyerek baktı ve iyi günler diledi. "Güle güle," diye bir ağızdan bağırıştı kızlar. Nilüfer odadan çıkamıyordu. Elindeki paketle kala kalmıştı orada. Büyülenmiş gibiydi. 3-5 kız odaya doluştu. "Allah'ım, o ne yakışıklı çocuk öyle. Kim bu Allah aşkına? Söylesene, neden gelmiş?" Hepsine boş gözlerle baktı Nilüfer. "Bu paketi getirmiş. Halam göndermiş," dedi. Odada bir sessizlik oluştu. Hepsi birden gözlerini pakete dikmişti. Paketin içinden sanki olağanüstü bir şeyler çıkacak ve bütün sırrı çözecekmiş gibi merakla bakıyorlardı. Birden kendilerine geldiler. "Hadi açsana şunu," diye çığlıklar attılar. "Ay ne güzel, çalı kuşundaki gibi," diye bağırdılar. Paketi açtılar. İçinden 2 kısa çorap, 1 fanila, bir de beyaz gömlek çıktı. Çıkan şeyler kızları hayal kırıklığına uğratmıştı. Pembe zarfta bir mektup, çikolatalar, kurumuş çiçekler bekliyorlardı. Nilüfer bile hayal kırıklığına uğramış, hayretle bakıyordu. "Ne diye yolladılar acaba bunları bana?" dedi. "Oh, iyi ki yollamış, çok güzel bir çocuktu," dedi kızlar. Nilüfer gün boyunca hiç ders dinleyemedi, not tutamadı. Aklından genç adam hiç çıkmıyordu. Kalbi pır pır pır gün boyunca çırpındı durdu. Gece yatağında "Adı ne acaba? Adı ne? Çocuk gibi davrandım. Nasıl heyecanlandım. Adını bile sormayı unuttum. O da söylemeyi unuttu," diye üzüldü. Belki de o bir rüyaydı. Ama eğer rüyaysa o kızlarla aynı rüyayı görmüş olamazdı. Gözlerini kapadı. Odaya girişini, bakışını, gülüşünü, "Gördüğüm en güzel kızsınız," deyişini defalarca düşündü. Yeniden yaşadı. O kadar uzun süre düşünmüştü ki, bütün ayrıntıları tekrar tekrar öyle bir yaşamıştı ki bitkin düşmüştü artık. Birdenbire "Bu bir karşılıksız aşk," dedi. Kendi sesini duydu, tekrarladı. "Bu bir karşılıksız aşk." Sonra ağlamaya başladı. Okuduğu romanın adı da Karşılıksız Aşk'tı. Aşklar hep karşılıksız mı olur diye sordu kendi kendine. Ağlaması durmuştu. Derin derin düşünüyordu. Nilgün çıplak adamlara bakıyor. Matematik dersinde karnım acıkıyor ve Berna'nın bütün sandviçleriyle meyvelerini çantasından aşırıp yiyorum. Berna da annesi gibi çok düzgün, titiz, marifetli bir kız. Onu üzmemek için yediğim yemeğin çöplerini çantasına koymak istemezdim doğrusu ama bu belalı matematikçinin dersinde kalkıp da çöpleri nereye atayım? Berna teneffüste çok kızacak. Nilgün, "Yine mi yemeklerimi yedin?" diye bağıracak ama dayanamıyorum işte, ne yapayım? Benim annem 2 gün sandviç yapsa 3. gün üşeniyor. Niçin sandviç istediğimi anlayamıyor. Evde güzelim zeytinyağlı fasulye, imam bayıldı var. Niçin sandviç getireceksin okula?" diye soruyor. Ben de annemin niçin okula sandviç götürmek istediğimi anlayamamasına şaşıyorum. Öğle tatilinde sefer tasını açıp zeytinyağlı patlıcan yemenin ne keyfi olabilir? Üstelik kaç kere o zeytinyağlılar kabından dışarı sızıp ortalığı berbat etti. Şöyle bol malzemeli, bol tereyağlı bir sandviçin zevki hangi yemekte vardır? Ama tabii annemin yaptığı sandviçler olmayacak. O kadar nefis yemek yapan kadın sandviç yapımında çuvallıyor. Geçen hafta "Sandviçlerin çantanda canım" diye müjde verdiği günü hatırlıyorum da çantamı bir açmıştım. İçinden vıcık vıcık vişne reçelli ekmekler çıkmıştı. Tamam, bunu evde yemek çok güzel oluyor da okulda biraz tuhaf kaçıyor. Neyse, bu dersten de matematikle ilgilenmeden, hiçbir şey öğrenmeden ve azar işitmeden kurtuluyorum. Hoca da artık benimle uğraşmayı bıraktı. Yüzüme bakmıyor bile. İngilizce dersinde mutluyum. Hiç çalışmaya gerek kalmadan İngilizceyi öğreniyor olmam mucizevi bir şey. Derste bir anda ortalığı kötü bir koku sarıyor. Çıtkırıldım hocamız, biraz utana sıkıla, "Bir daha böyle bir şey yapmak istiyorsanız izin alıp dışarı çıkın," diyor. Ben de birkaç dakika sonra parmağımı kaldırıp soruyorum. "Affedersiniz hocam, gaz çıkarmanın İngilizcesi nedir?" "Fart," diyor. "May I fart," diyorum. "Buyurun çıkın," demek zorunda kalıyor. O, koridorda 10 dakika dalgamı geçerim şimdi. Çıkınca bir de bakıyorum ki yandaki sınıfın kapısı açık. Hocası yok ve kızların hepsi camlara üşüşmüş, dışarıyı seyrediyor. Sınıfta bir çeşit kıyamet kopuyor. "Ne oluyor?" diye merakla giriyorum. "Şuraya bak, şuraya," diye işaret ediyorlar. Bir kere bir yunus balığı gelmişti kıyıya. Yine öyle bir şey sanarak bakıyorum. Fakat bu çok farklı bir şey. İnanılacak gibi değil ama bir sürü adam çırılçıplak denize giriyor. Bir sürüsü de kıyıda donlarını çıkararak denize girmeye hazırlanıyor. Öyle bir hızla bizim sınıfa koşuyorum ki gören bir yangın ihbarı yapacağım sanabilir. Gümbür diye kapıyı açıp kayarak camın yanına gidip "Şuraya bakın kızlar," diye bağırıyorum. Gözüm ne hocayı görüyor ne de disiplin kurulu cezalarını. Amacım arkadaşlarıma bir daha asla karşılaşamayacakları bu manzaradan mahrum etmemek. Değil İngilizceci, fizikçi ve tarihçinin derslerinde bile bunu yapabilirim. Şimdi bütün okul camlardayız. Eğer okul bir gemi olsaydı mutlaka yan yatıp batardı. Bizim hoca da okulun bütün hocaları gibi aman Allah'ım diyerek bir çığlık atıp sınıftan koşarak çıkıyor. Şimdi hocalar idare bölümünde, öğrenciler özgürce ve çığlık çığlığa camlarda. Hocaların bu olağanüstü manzarayı neden seyretmeyip dışarı kaçtıklarını bir türlü anlamıyorum. Böyle bir fırsat bir daha onların da eline geçemez ki. Hadi biz bundan sonra belki birkaç tane çıplak erkek görebiliriz. Elbette böyle bir arada değil, tek tek görebiliriz ama böyle bir ihtimal var. Bu kocaman evli kadınlar bundan sonra kocalarından başka kimseyi göremeyecekler. E dur o zaman, şöyle bir bak değil mi? Okulumuzun denize bu kadar yakın oluşu meğer ne büyük bir şansmış. Sınıftaki çığlıklar azalmış durumda. Herkes gözünü dikmiş, sessizce adamlara bakıyor. Eminim herkes aynı noktalara bakıyor. Ben de öyle yapıyorum. Adamların oralarına bakıyorum. Bir ona, bir ötekine, bir diğerine. Çok fazla bakılacak nokta olduğunda görüntünün kafama kazılması zor olacak. Biliyorum. Bir tanesini seçip sadece ona bakayım ve bunu iyice kafama yerleştireyim diye düşünüyorum ama hangisininki buna uygun karara varamıyorum. Zaten adamlar sürekli hareket halinde olduğundan görmek istediğim yerlerini tam olarak seçemiyorum. Şu sarışına bak. Adam zevklenmiş diyor Ayla. Aa evet, sarışınınki farklı. Demek zevklenmiş. Şu Ayla'nın bilmediği de yoktur. Neden acaba onunki bu kadar büyük de ötekilerinki küçük? Evet anlıyorum. Sarışın zevklenmiş de niçin ötekiler zevklenmemiş? Yani neden sarışınınki? Okulumuzun bütün çalışanları, kapıcı, bahçıvan, odacı, birkaç erkek öğretmen koşarak adamların yanına gidiyor. Adamlar kaçışıyor. Kantincimiz hızını alamıyor. Yarı beline kadar suya girip adamlara vurmaya başlıyor. Adamlar da sahile çıkıyorlar. Biz de kısacık bir süre için bile olsa onlar giyinene kadar bir daha göremeyeceğimize çok emin olduğumuz sahneyi sessizce ve büyük bir ciddiyetle izliyoruz. Birkaç saniye için de olsa 20 tane erkek çırılçıplak karşımızda işte. Kapıcımız "Yıktırın bu inşaatı müdür bey, yıktırın!" diye bağırıyor. O kadar kızgın ki o da adamlardan birine yumruğu patlatıveriyor. Bize doğru dönüp içeri girmemizi sağlamak amacıyla eliyle kış kış der gibi hareketler yapıyor. Adamlar kurulanmaya bile zaman bulamadan hızla giyinip kaçıyorlar. Bütün okul camlarda olduğundan disiplin kurulu toplanmıyor ve kimse de ceza almıyor. O gün hep bunu konuşuyoruz. Berna sandviçlerini yediğim için bana kızmayı bile akıl etmiyor. Ayla dışında hepimiz bütün adamların orasının birbirleriyle aynı olduğunu saptamış durumdayız. Niçin bir farklılık olmadığını tartışıyoruz. Ayla'ya göre her biri ötekiyle ciddi farklılıklar gösteriyor. Hepimiz sarışınınkinin farklılığının farkındayız ve iyi kötü bunun nedenini biliyoruz. Adam bir şeylere zevklenmiş. Ötekiler de zevklenseydi aynısı olacaktı. Bunun dışında fark nerede?